8. ayırım.
Sözünü ettiğimiz ekonomik ve sanayi kalkınma ile ilgili fikirler Marius de Bonac'ın hükümeti tarafından verilen talimata taban tabana zıt fikirlerdi. Bonac'ın raporlarından anlıyoruz ki İstanbul'a geldiği zaman henüz sağ olan Ali Paşa iki şeyi yok etmeyi kafasına koymuştu: kapitülasyonlar ve Katolik misyonerlerin faaliyetleri. Halbuki o zaman Fransa'nın yakın doğu politikasının başlıca iki amacı bunları korumak ve genişletmekti. Elçi krala yazdığı raporunda şöyle der: bu adam Ali Paşa 2-3 yıl daha kalsaydı belki de kapitülasyonları kaybedecektik. Kapitülasyonların hukuksal temeli o denli zayıftır ki bunların devamı için boyuna uğraşmak gerekir. Ali Paşa bunu anlamıştı. Benim amacım kapitülasyonların yenilenmesi ve pekiştirilmesidir. Bütün eşeller Fransız ticaret kolonilerinin bulunduğu liman kentlerinde tebaanız daha çok teşvik edilirse ticaretleri artacak, işleri sağlamlaşacaktır. Elçi öteki ödevinin yakın doğuda Katolik'in yayılması olanaklarının sağlanması olduğunu belirtir. Rumlar ve Ermeniler arasında Katolik'i yaymak gerekti. Fransız ticareti için en elverişli kişiler bunlar arasındaydı. Yeni görüşlerin belirdiği bir dönemde çağdaşlaşma işinin en zorunlu yanı olan ve yeni batı ekonomisi ve teknolojisi yönünde ileri sürülen yolda kalkınma olanağının tıkanması, Fransız elçisinin kapitülasyonları sürdürme yolundaki gayretleri 22 yıl sonra yenilenen 1740 kapitülasyonları ile tamamlandı. İbrahim Müteferrika. Fakat askeri yenileşme fikri ölmedi. Bunun en önemli temsilcisi de Fransa'daki Hügnoların Orta Avrupa paraleli ile yeni Katolik baskısı altında olan bir başka kaynaktan gelir. Bu Osmanlı tarihinde basımcı diye tanımlanan İbrahim Müteferrika'dır. 1670-1745. Burada önce onun çağdaşlaşma tarihi açısından matbaa kurmaktan daha önemli olan yanını ele alacağız. İbrahim Müteferrika, Türk dilinde matbaanın ilk kurucusu olarak ün kazandığı için Osmanlı militer düzeninin çağdaş Avrupa yöntemlerine uyacak biçimde ıslah edilmesi sorunundaki rolünü unutturmuştur. Böyle olduğu halde son zamanlarda yukarıda sözü edilen Müslüman-Hristiyan karşılaştırması takririn yazılışında onun etkisi olduğunu haklı olarak sezenler olmuştur. Böyle bir etkiden şüphe etmemize hiçbir neden olmamaktan başka İbrahim Müteferrika takrirdeki konuyu hem genişletmiş hem de onu sadece militer bir iş olarak görmekten daha öteye götürmüş. İlk kez Nizam-ı Cedid terimini ve ideolojisini işlemiştir. İbrahim Müteferrika'nın kimliği de Rochefort'unki gibi hala karanlıklar içindedir. Hayli de tahriflere uğramıştır. Aşağıda tartışacağımız bu tahrifleri İbrahim Müteferrika'nın geçmişini unutmuş ya da unutturmuş bir kişi olmasından yararlanarak tarihe sokan ve Türk yazarlarına da bir gerçek olarak kabul ettiren iki Katolik Macar olmuştur. Bunların ilki onun çağdaşı De Sauze Şarnak, ikincisi bunun belirsiz olarak yazdığı kimi notları bir gerçek biçimine sokan Katolik rahibi İmre Karason'dur. Basılı Osmanlı kaynaklarında İbrahim Müteferrika üzerine özgün kaynaklı hiçbir bilgi yoktur. Arşivlerdeki belgelerin de hiçbiri incelenmemiştir. Rochefort örneğinde olduğu gibi burada da Avrupa tarihinden gelen bilgilerin ışığında sözünü ettiğimiz karanlığın biraz aydınlanmasına ve yapılan tahriflerin sakarlıklarının gerçekle tutarsızlığının gösterilmesine çalışacağız. İbrahim Müteferrika'nın hayatı ve kimliği üzerine söylenenler şöyle özetlenebilir. Macaristan'da, bugünkü Romanya'da Cluj adını taşıyan Kolozsvár şehrinde muhtemel olarak 1674'te doğmuş. Kalvinist olduğu iddia edilen Hristiyan, fakir bir Macar ailesindendir. Asıl adı ailesi bilinmiyor. Şehrin Kalvinist Koleji'nde rahip olmak üzere okurken 1692 ya da 1693'te Tökeli İmre'nin o zaman bu şehri elde eden Habsburglara karşı ayaklanması sırasında Osmanlı askerlerinin eline esir düşmüş, İstanbul'a getirilerek köle olarak satılmış. Kendisini kurtarmak için Macarlardan kimse fidye-i necat vermediğinden, kendisi de çok zalim bir adam olduğundan kölelik hayatına dayanamayarak zor altında Müslüman olmuş. İbrahim adını almış, Türkçeyi, İslam bilimlerini çabuk öğrenerek yükselmiş, hatta 1705-1711 ya da 1711-1714 yılları arasında Müslümanlığı savunmak için Risale-i İslamiye adında bir kitap da yazmış. Nihayet müteferrikalığa ve hacegan rütbesine kadar yükselmiş. İbrahim'in hayatı ve kimliği hakkında özetlediğimiz bu bilgiler, Avrupalı ve Türk yazarların yazılarında biraz genişletilerek, biraz kısaltılarak yinelenebilir. Bunlardan Doktor Adnan Adıvar söz dışı edilecek olursa, hiçbiri onun düşün yanı ile ilgilenmemiştir. Daima Türkiye'de ilk matbaayı açan kişi olarak ele alınmıştır. Adı var, İbrahim Müteferrika'nın bilim tarihi ile ilgili yanını ilk defa olarak iyice belirtmiştir. Fakat o da onun bilim dışındaki yanı ile, yani konumuz açısından getirdiği yeni fikirleri ile ilgilenmemiştir. Bazı Macar bilginleri, örneğin Karasson ve Tibor Halasikun, Risale-i İslamiye adı altında bilinen eserini İslamlığın savunması olarak gösterdikleri halde ne bu yazarlar, ne adı var, ne de İbrahim'in ilk önce bu eserle dikkati çektiğini söylemekle kalan Ahmet Hamdi Tanpınar eserin içindekilerden İslamlığı kime karşı savunduğundan söz etmişlerdir. Gerçekte bu eser ne İslamlığın savunmasıdır, ne İslam bilimleri üzerinden yazılmış bir eserdir. Bizim konumuz açısından büyük bir önemi olmayan ve belki de Halas-ı Kun'un iddiasının tersine sırf bu yüzden yazma halinde kalan bu eser, Katolik'e, papalığa ve teslis inancına hücum eden bir polemiktir. Asıl önemli yanı, bize İbrahim'in aslında sanıldığı gibi Kalvinist olmadığını göstermesindedir. Bunu öğrendiğimiz zaman İbrahim'in Türklere karşı Avusturya ordusunda savaştığına, esir düştüğüne, köle olduğuna, kölelik yüzünden Müslümanlığa geçtiğine inanmak güçleşir. Gerek İbrahim'in zamanından önce, gerek ilahiyat öğrenciliği zamanında Macaristan'da, daha doğrusu Osmanlı'nın Erdel dediği Transilvanya'da, bu bize aynı zamanda İbrahim'in Macar değil Erdelli olduğunu gösterir. Başlıca üç Hristiyan akidesi ve kilisesi birbirine savaş halindeydi. Bunlar Katoliklik, Kalvinistlik ve Unitarius inançları idi. Bu sonuncusunu ötekilerden ayıran teslis inancını, tanrılıkta baba, oğul ve kutsal ruh denen üç niteliğin birden bulunuşu inancını reddetmesi ve bu yüzden öteki ikisi tarafından Hristiyanlığa aykırı Müslümanlığa yakın sayılmasıdır. Aslında ilk önce İspanya'da Miguel Servetus adında ve teslis inancını reddettiği için hayatı boyunca Katolik ve Kalvinist kiliseleri tarafından takibata uğrayan bir düşünürün başlattığı Unitariusçuluk, Servetus'un Cenevre'de Calvin tarafından kütükler üzerinden yakılmasına rağmen yayılmıştı. Bu inanç, tanrılıkta üç kişinin baba, oğul ve kutsal ruhun birleştiğini, İsa'nın tanrılığını kabul etmez. Bu inanç Avrupa'da baskı altında yaşadığı gibi Erdel'in Osmanlı egemenliğine bağımlılığı zamanında da orada açığa çıkmış, Osmanlı'nın himayesi altında bu inancı temsil eden kilise, öteki ikisine karşı kendini çok taraftar bulan bir kilise olmuştu. Ancak Osmanlıların Erdel'i ve Macaristan'ı Avusturya'ya terk etmeleri üzerine orada devlet dini olarak yerleşen Katolik, Höretik, resmi doktrinden ayrılan sapkın Unitarius inancındakilere karşı baskı siyasetine başlattı. Bunlar Kalvinist perdesi altında Kalvinistlere verilen eski ilahiyat okullarında gizlice Servetus'un ve Erdelli ilahiyatçıların Katolik ve Papalık aleyhindeki kitaplarını okumaya devam ediyorlardı. Servetus'un iddialarından biri Katolik Kilisesi'nin İncil'i bozmuş olduğu, aslında Hristiyanlıkta Teslis inancı olmadığı idi. Kendisi Biblia Sarka adıyla farklı bir kutsal kitabı gizlice basmıştı. İbrahim Müttefarika sözünü ettiğimiz yazma kitabın başında bu okunması yasak olan kitapları gizlice okuduğunu açıkça söylediği gibi sözünü ettiğimiz kutsal kitaptan da Arap harfleriyle yazılmış Latince parçalar alır. Böyle bir ilahiyat mezununun Habsburg ordusuna Osmanlılara karşı savaşmak için katıldığına inanmak güçtür. İslamlığı bilmeyen bir kişi olmayan İbrahim'in Katolik Habsburgların yönetimi altında yaşamaktansa Osmanlılığa geçerek Müslüman olduğu apaçıktır. İbrahim Müttefarika'nın iddia edildiği gibi Calvinist olmayıp Unitarius, tek tanrılı inancı geleneğine bağlı bir kişi oluşu yalnız önemsiz bir inanç farkı sorunu değildir. Onun geldiği din geleneğinin tanımlanması, İbrahim'in Türkiye'deki hayatının asıl yanlarının kökleri hakkında bizi aydınlatır. Bunlar matbaacılık, coğrafya bilgisi ve bilimciliktir. Bunlar yalnız o zamanki Erdel'de değil, Avrupa'nın özellikle Hollanda ve İngiltere gibi ülkelerinde zamanın en ileri düşünürleri olan kimselere, kilise taassubuna karşı olan, din-devlet ayrımını savunan, inanç özgürlüğü fikrini ileri süren, hatta fizik, matematik, astronomi ve tıp alanlarında yeni bilgileri geliştiren ve Macaristan'da matbaacılığı ilerleten kişilerde görülen özelliklerdi. İbrahim, bilim alanında Avrupa'da teokrasiye karşı olan büyük bilim önderleri ayarında özgün bir bilim adamı olmamakla birlikte, coğrafya ve mıknatıs hakkındaki yazılarından, Osmanlı tarihinin en büyük bilgini olan Katip Çelebi'nin eserlerine yaptığı katkılardan, onun hem batıdaki hem doğudaki bilim adamlarını tanıyan bir kişi olduğunu anlarız. Görüyoruz ki Osmanlı tarihi çerçevesi içinde her yanı ile çağdaş batının en ileri yanını temsil eden biridir. Oradaki militer, siyasal ve bilimsel ilerlemelerden haberli olduğu gibi Avrupa doğusundaki Moskov ülkesindeki en son gelişmelerden de haberi vardır. İbrahim'in Türk oluşu 1692'dir. Risale-i İslamiye denen yazıyı 8 yıl sonra yazmıştır. Ne zaman müteferrikalığa geçtiği bilinmiyor. Ancak mühürdarlığında bulunduğu bildirilen damat Ali Paşa zamanında 1715'te Viyana'ya Prens Öjeni ile müzakerelere elçi olarak gönderildiğinde kendisine gedikli müteferrika rütbesi verilmiş olması muhtemeldir. Şu halde takririn yazıldığı Rochefort projesinin verildiği tarihte İbrahim sadrazamla padişaha çok yakın önemli mevkilerde bulunuyordu. İbrahim hacıganlık rütbesine kadar yükselmiş ve şimdi sözünü edeceğimiz eseri muhtemel olarak bu rütbedeyken yazmıştır. İbrahim'in 53 yaşında yazdığı bu eser 1731'de 1. Mahmud'a sunulmuştur. Bu kitabın Patrona isyanının hemen ardından yazılmış ve yeni padişaha sunulmuş olmasından anlaşılıyor ki Yeniçeri ayaklanmasına karşın 1718'de başlayan fikir ölmemiştir. Sözü edilen kitap Risale-i İslamiye denen kitaptan çok daha fazla Osmanlı din geleneğine aykırı bir tezi savunduğu halde basılmıştır. Yeniçeri isyanında matbaaya karşı şeriat adına bir saldırı da olmamıştır. Kapatılması ya da yaktırılması gibi bir istek de ileri sürülmemiştir. Matbaaya şeriatçıların karşı çıktığı Yeniçeri isyanlarının şeriatçılık adına yapılmış ayaklanmalar olduğu yolunda çok yaygın iki inancı yalanladığı için bu iki noktaya ileride döneceğiz. Sözü edilen usulü hikemi fi nizamül ümmenin amacı Osmanlı devlet kuruluşunun bozulmasının, Avrupa devletlerinin güçlenmelerinin nedenlerini araştırmak, kalkınmak için Osmanlı devletinin neler öğrenmesi ve alması gerektiğini belirtmektir. Yazar önce üç siyasa düzenini anlatır. Monarhiya, aristokrasiya, demokrasiya. Bunları tanımlama biçiminden bellidir ki İbrahim bunların asıl üçüncüsü ile ilgilidir. Batı'da kendisinden az önce yaşamış devrimci düşünürler gibi o da sözünü ettiği demokrasi, parlamento, halk egemenliği yöntemlerinden ihtiyatla söz ettiği, yargısını sakladığı halde üç düzenin içinde onu üstün gördüğünü gözümüzden saklayamamıştır. O zamanki Avrupa'da en ileri ulusların demokratik düzende bulunan uluslar olduğunu Hollanda ve İngiltere'yi gösterir, bunların yasalarının Tanrı'dan gelme şeriat ilkelerine göre değil, akıl yoluyla bulunmuş ilkelere dayandığını da sözlerine katar. İbrahim Müteferrika, Avrupa yasa düzenlerini tanımladıktan sonra bunların dayandığı militer kurumları ve askerlik yöntemlerini ele alır. Bunlardan öğrenilecek yanlarının olduğu tezini güçlendirmek için Avrupa devletlerinin ve en son Moskov devletinin, o zaman henüz Rusya terimi yoktu, Moskovya, daha sonraki Rusya devletinin topraklarının ortalarında ve Moskova şehri çevresinde İsveç, Polonya ve Tatar hanlığı ile çevrili küçük bir kara devletiydi. Henüz güçlendiğini, bunların karşısında Osmanlı devletinin nasıl zayıf duruma düştüğünü ve biricik çarenin bunların yöntemlerini benimsemekte olduğunu anlatır. İbrahim'in yeni coğrafya buluşlarıyla Avrupa ticaretinin dünya ölçüsünde gelişmekte olduğunu, Amerika kıtasının bulunuşunun önemini bildiği de görülüyor. Bundan ötürü fizik ve astronomi gibi bilimlerle bugünkü jeopolitik anlamındaki coğrafya bilgisinin devlet yönetimindeki önemi üzerinde durur. Bu bilgilerin gelişmediği bir ülkede güçlü bir devlet olamayacağını anlatır. Dünyadaki değişikliklerin farkında olmayan, coğrafya bilgisinden yoksun olan adamların elinde devlet yönetmek, pusulasız gemi yürütmek gibi bir şeydir. Avrupalıların yeni kıtadaki ve eski kıtayı çevreleyen denizlerdeki gelişmelerine karşılık Risale-i İslamiyesinde papalığa karşı kurtarıcı bir güç olarak bel bağladığı Osmanlılığın ve bütün İslam dünyasının derin bir cehalet içinde kalmasının tehlikelerini anlatır. Böyle kişilerin yönetiminde İslam ülkelerinin bir gün Avrupa devletlerinin egemenliği altına gireceğini haber verir. Avrupa'dan ders alan, oradaki gelişmelerin en yararlı olanlarını seçmesini bilen Pedro'nun nasıl başarı sağladığına işaret eder. Osmanlı Devleti de aynı şeyi yapmazsa ileride Osmanlı ülkelerinin Osrusya karşısında güçsüz ve yoksul kalacağını da haber verir.